Ayrım 5, sayfa 39. Bölüm 2. Sosyoekonomik, politik ve pedagojik boyutlarıyla eğitimin felsefi temelleri. Hazırlayan Doçent Doktor Turan Akman Erkılıç. Bölümün amaçları. Eğitim felsefesi ile ilgili temel kavramları açıklar. Felsefenin çalışma alanlarını kavrar. Eğitim, bilim ve felsefe ilişkilerini açıklar. Eğitimle ilişkili felsefelerin genel niteliklerini ve eğitime ilişkin görüşlerini bilir. Eğitimin felsefi boyutunu sosyoekonomik ve politik yönleriyle değerlendirir. Değişik eğitim uygulamalarını eğitim felsefeleri açısından değerlendirir. Hazırlık soruları. 1. Ülkelerin eğitim uygulamalarının farklı olması hangi nedenlere bağlı olabilir? 2. İlkokulda öğretmenleriniz kimi ders işleme yöntemlerini dikkate alarak gördüğünüz eğitimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Uygulamalı mı, ezberci mi? Öğrenme sürecine ve kararlara katılma olanakları nasıldı? 3. Türkiye'de eğitim uygulamalarında sizce hangi nitelikler önce öne çıkarılmaktadır? Kamusal, özel, hizmet, statükocu ve muhafazakar olma, değişimci olma gibi açılardan eğilim nedir? 4. Okul, sınıf ve ders yönetimi tümüyle size bırakılan bir olanak olsa, amaç içerik dersler, öğretme, öğrenme süreçleri, ölçme, değerlendirme, okul yönetimi nasıl bir eğitim uygulamaya koyardınız? Neden? Giriş. Felsefe, günlük yaşamda bireysel ve toplumsal boyutları ile öne çıkar. Felsefe, bireyin kendi iç ve dış etkileşimde denge aracıdır. Felsefe, insana hem bireysel hem de toplumsal açıdan yararlar sağlar. Felsefe, tüm olay, olgu ve durumları, imgeleri özetle yaşamı yorumlama aracıdır. Bu bakımdan felsefe, davranış değişim aracı olarak eğitimin kavranması, sürdürülmesi ve yorumlanması açılarından önemlidir. Bireysel açıdan felsefeye insanı tanımak, ilkeli düşünmek ve denge oluşturmaktan dolayı gereksinim duyulur. Felsefe öncelikle kendimizi tanımamızı sağlar. Felsefe, bakış açısı, düşünme, ilke ve yöntemleriyle hayatın anlaşılmasını sağlar. Felsefe, insanın iç ve dış dünya ile denge kurmasını sağlar. Felsefe, insan düşüncesinde mantık ve sağduyunun egemen olmasına olanak verir. Felsefe, ilkeli bir yaşam sürülmesinin düşünsel altyapı oluşturulmasını sağlar. Parantez içinde Cevizci 2011. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel niteliklerden biri insanın akıllı varlık olmasıdır. Bu özelliği iyi, doğru ve güzel için kullanılabilmesi, yaşamının ilkelere dayalı olmasını gerektirir. Bunun sağlanması felsefeyle mümkündür. Toplumsal açıdan felsefenin yaşama katkısı, toplumsal kurum ve birimlerin oluşum, gelişim ve sürdürümündeki ortak değer oluşturmasıdır. Nitekim kuram, duygu ve inancın oluşturulması, değerlerin yaratılması felsefenin ürünüdür. Anlatım, evrene bakış, kavrayış, ortak ya da farklı duygu ve anlayışlar felsefe kaynaklıdır. Felsefe araştırma, sorgulama, anlama, anlatma amaçlıdır. Bu bakımdan felsefe, insanı insan ve toplumsal varlık yapan, hiç olmaktan kurtaran, toplumsal varlığı pekiştiren, anlamlandırma, yorumlama ve bilgelik kazandırır. Parantez içinde Arslan 2002. Felsefenin eğitim alanına katkıları. Felsefenin eğitim alanına katkıları, hem eğitim programı hem de yönetim ve psikolojik boyutlarıyla ilişkilidir. Felsefe, eğitim programının yönetimi bağlamında amaçların belirlenmesi, ders, konu ve içeriklerin oluşturulması ile öğretme-öğrenme sürecinde etkilidir. Ayrıca sınıf yönetimi ile ölçme ve değerlendirme aşamalarının tümünde felsefeden yararlanılır. Makro düzlemde eğitimin mikro boyutta okulun yönetimi ile psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları da kuşkusuz felsefi bir bakışın ürünüdür. Bütüncül bir bakışla felsefe, eğitime yol göstericilik, bir kuram ve felsefeye dayanma, eğitim politikalarının belirlenmesi, program kurum ile psikolojik danışma rehberlik hizmetlerinin yönetimi boyutlarında katkı sağlar. Felsefe eğitime yol göstericilik yapar. Felsefe bir bakış açısı, yol, yöntem ve paradigmadır. Neden eğitim alanında felsefe çalışılıyor? Sorusunun yanıtı öncelikle eğitimin tanım ve içeriğinde saklıdır. Eğitim bir yandan bireyde kasıtlı ve istendik bir davranış değiştirme süreci olarak tanımlanır. Diğer yandan ise bireyin kendini gerçekleştirmeye yönelik davranış edinme oluşturma sürecidir. Eğitim ayrıca toplum bilim açısından tıpkı ekonomi, siyaset, din, aile, hukuk ve benzerleri gibi bir toplumsal kurumdur. Söz konusu bu toplumsal dinamiklerin daha işlevsel ve etkin olmasında felsefenin rolü büyüktür. Eğitim bilimlerinin uygulama ve politikaları da bir felsefe ya da kurama dayanır. Kuram, bir olguyu ya da olgusal ilişkileri açıklamaya ve öngörüye elverişli yeni gözlem ve deneylere yönelten kavramsal sistem olarak tanımlanır. Parantez içinde Bakırcıoğlu 2012 sayfa 539. Kuramlar belirli bir kavram ya da olgu kümesini açıklayıcı kavramsal sistematik bir bütündür. Bilimsel her alan bir kuramı ya da yaşam felsefesini yansıtır. Bu açıdan eğitimin felsefeden yararlanması kaçınılmazdır. Eğitim bir davranış oluşturma, yapılandırma ve geliştirmedir. Eğitim programlı ve planlı etkinlikler bütünü olup, sosyal, ekonomik, politik bir disiplin ve süreçtir. Bu nedenle kime, neden, nereden, nasıl bir eğitimin verileceği çok yönlü çalışmaları gerektirir. Eğitim felsefesi, eğitim politikaları ve uygulamalarına yön veren varsayım, inanç, karar ve ölçütlerini inceler. Tutarlılık ve anlam yönünden kontrol eder. Parantez içinde Ergun, 2011. Eğitim programlarının oluşum ve uygulamalarına katkı. Eğitim felsefesi, eğitim uygulamalarının amaçlarının seçimi, uygulaması ve değerlendirilmesine yardımcı olur. Felsefe bu aşamada amaçların belirlenmesi, oluşturulması, genel sistemle uygunluğu gibi konularda kılavuzluk yapar. Eğitim felsefesi amaçların birey ve toplum ihtiyaçlarına uygunluğu, tutarlılığını tartışır, çözüme kavuşturur. Eğitim felsefesi aynı zamanda amaçların konu alanı gerçeklerinin hangi yönlerine ağırlık verileceğinin belirlenmesinde etkin rol alır. Parantez içinde Kazu 2002. Eğitim yönetimi, eğitimde ne, nerede, neden ve nasıl yönetilecek gibi sorulara yanıt ararken felsefeye dayanır. Yönetim kurumsal amaçları gerçekleştirmeye yönelik eldeki kaynakları sevk ve yönetme süreci olarak tanımlanır. Bu süreç, özü, gereği, bilgi var olma, etik ve değerler açısından dayanaklarının olması bir gerekliliktir. Yönetimin var olma dayanağı sosyal, ekonomik ve politik olmakla birlikte bir boyutuyla da felsefedir. İlerlemeden önce, eğitimin sadece davranış değiştirme süreci olarak tanımlanması yeterli midir? Eğitimin sadece davranış değişimi olarak tanımlanması ne gibi eksikliklere olumsuzluklar doğurabilir? Bağlantıyı kur. Eğitim süreçlerini hangi değişkenler etkiler? Eğitimi etkileyen değişkenleri değişik açılardan irdeleyiniz, tartışınız. Eğitim ve felsefi temelleri nasıl çalışılmalıdır? Eğitimin felsefi temellerini genel olarak salt felsefi bir konu gibi çalışma eğilimini baskındır. Felsefe sadece felsefedir. Pedagoji sadece pedagojidir. Ya da eğitim sadece eğitimdir gibi anlayışlar soyut ve maddi temeli yatsıyan bir yaklaşımdır. Eğitimin salt davranış değiştirme olarak tanımlanması bir eksikliktir. Eğitim çok yönlü bir davranış değiştirme sürecidir. Bu bağlamda eğitimin hem pedagojik hem de sosyoekonomik politik bir kurum olarak alınması bir gerekliliktir. Eğitime sosyopolitik, ekonomik ve pedagojik bakılması gerekliliğinin gerekçeleri şu biçimde sıralanabilir. Öncelikle birinci boyut, yaygın ifadeyle eğitimin davranış değiştirme süreci olması gerçekliğidir. Eğitim, kasıtlı istendik davranış oluşturma sürecidir. Bu boyut eğitimin pedagojik çalışma alanıdır. Bu noktada eğitimi hangi temel felsefe ve yaklaşımların etkileyeceği önemli bir sorun alanıdır. Felsefelerin eğitime yansımaları ve uygulamaya etkilerinin ne olduğu bilinmelidir. Eğitim, felsefi açıdan incelenirken dikkate alınacak ikinci boyut, siyaset bilimi alanıdır. Eğitim, toplum, yönetim ve politik iktidar paylaşımının süreç ve olayların bütüncül etkileşimini gösterir. Eğitim, politikanın aktarım, sürdürüm aracıdır. Bu açıdan eğitim, politik işlevler yüklenir. Eğitim, bu bağlamda siyasal iktidarın sürdürülmesi ve politik sosyalizasyon için eğitim programlarının uygulamaya konulmasını amaçlar. Eğitim, felsefi açıdan incelenirken etkili bir başka boyut ise ekonomi alanıdır. Kuşkusuz eğitim, ekonomi ile etkileşir. Eğitim, gerek hizmetin üretilmesi, gerekse işlev açısından ekonomik nitelik taşır. Eğitim bir başka açıdan ise toplumsal nitelik taşır. Bir bakıma eğitimin üretilmesi, tüketilmesi ve dağıtılması ekonomik karar ve tercihlerle ilgilidir. Eğitimin kime, nasıl, hangi ekonomik bir anlayışla sunulacağı bir eğitim, öğretim, strateji, yöntem ve ilke anlayışları kadar önemlidir. Eğitim hizmetinden kimlerin ne kadar ve nasıl yararlanacağı eğitim bilim konusu olmaktan çok ekonomi politik sorunudur. Eğitim felsefesi felsefi açıdan tartışılırken göz önünde tutulması gereken diğer boyut sosyolojik boyuttur. Eğitim üretimi, tüketilmesi ve davranış oluşturma işlevleriyle sosyolojik bir süreçtir. Bu açıdan eğitim nüfus yapısının farklılaştırılması sosyal hareketlilik boyutlarında etkilidir. Eğitim, egemen kültürün benimsetilmesi ve sosyalleşme gibi işlevler yüklenir. Felsefe, eğitim sürecinde nasıl bir insan istenildiğinin sosyolojik neden ve ilişkilerinin incelenmesi ipuçlarını taşır. Bir başka deyişle, toplum-eğitim ilişkilerinin nasıl yorumlanacağı, nasıl bir eğitim sistemi uygulanacağı sosyolojik bakış içeren bir felsefi anlayışı gerektirir. Eğitim, sosyolojik, ekonomik ve politik temelleri ile bütünleşik toplumsal açık sistemdir. Bu nedenle eğitimin felsefi temelleri konusu bütüncül işlenmelidir. Bu temel bakış açısı bizi eğitim, eğitimdir gibi maddi temelden yoksun anlayıştan kurtarır. Bütüncül bakış, eğitime politik, felsefi, sosyal ve ekonomik açılardan ön yargıların oluşmasını engeller. Bütüncül ve farklı bağlamlı bakış açısı akademik ve nesnel olmaya katkı sağlar. Püf noktası. Eğitimin felsefi temellerinin sosyoekonomik ve politik süreçlerden soyut anlatılması eksik bir tutumdur. Felsefenin çalışma alanları. Felsefenin çalışma alanı genelde ontoloji, parantez içinde varlık bilgisi, epistemoloji, parantez içinde bilgi kuramı, aksiyoloji, parantez içinde değerler bilgisi ve mantık biçiminde 4 alt başlıkta toplanır. Ontoloji, varlık felsefesi. Ontoloji, var olanı bütünsel bir anlayışla inceleyen, onun neliğini, yasal düzenliklerini konu alan ve çözümlemeye çalışan felsefi bir disiplindir. Bu çalışma alanı içinde varlığın kaynağı, özü, nitelik ve kategorilerini ele alan felsefe dalıdır. Varlığı makro, mikro, nicelik, nitelik, somutluk, soyutluk, oluşum ve içerik açılarından inceleyen bir alandır. Parantez içinde Hilav 2003. Ontoloji boyutunda alanında yanıt aranan sorular şu biçimde sıralanabilir. Varlık var mıdır? Varsa ne olarak vardır? Varlıklar sadece maddi, fiziksel varlıklar mıdır? Yoksa manevi, tinsel varlıklar da var mıdır? Eğer bu iki tür varlık varsa, onlar arasındaki ilişkiler nelerdir? Özellikle bu iki farklı tür varlık, yani ruhla beden arasındaki ilişki nasıldır? Varlığın temel belirlenimleri, yani karakteristikleri nelerdir? Parantez içinde Arslan 2002. Ontoloji bağlamında yanıt aranan sorulardan bir kısmı da evrenin işleyişiyle ilişkilidir. Evrende olup bitenlerin belli bir amacı ve bütünlüğünün olup olmadığı sorulardan bir diğeridir. Doğa yasaları, neden zorunlu ilişkilerin varlık nedeninin ne olduğu bir başka önemli sorun alanıdır. Parantez içinde Sönmez 2012. Ontoloji bağlamında temel olarak öne çıkan sorulardan biri de ilk nedir sorusudur. Arke, evrende tüm var olanların başlangıcı ilk töz nedir sorusuna yanıt aranarak belirlenir. Filozof bu soruya yanıt vererek felsefesini temellendirir. Parantez içinde Sönmez 2012. Örneğin tözü manevi ve soyut ögelerden oluşan felsefeler idealist felsefelerdir. Buna karşılık tözü maddi ve somut ögelerden oluşan felsefeler ise materyalist felsefe grubunda bulunur. Ontoloji ile eğitim arasındaki ilişki bir bakıma nasıl bir eğitim olacağının belirlenmesi ilişkisidir. Bir bakıma ontolojik tercih, nasıl bir eğitim şekillendireceğinin ortaya konulmasıdır. Bir bakıma ontolojik bakış, evrenin, olgu, durum veya sorunların nasıl çözümleneceğinin belirlenmesidir. Epistemoloji, bilgi felsefesi. Bilgi kuramı, bilgi felsefesi adıyla da bilinir. Bilgi kuramında bilgi varoluşu, kaynağı, ölçütü, kapsamı gibi bütün yönleriyle incelenir. Bilgi kuramı bağlamında ele alınan konular, bilginin olanağı, bilginin kaynağı, ölçütleri, bilginin alanı, kapsamı sınırları, bilginin ölçütü veya standartları biçiminde sıralanabilir. Bilgi kuramı bağlamında yanıt aranan sorulardan biri, bilginin varlığı tartışmalarıdır. Bu bağlamda bilgi teorisinin ilk sorusu, bilginin olanaklı olup olmadığı sorusudur. Bilginin olanağı üzerine iki temel akımın olduğu söylenebilir. Bilginin var olduğunu savunanlar, dogmatik filozoflar olarak nitelenirken, bilginin olanaklı olmadığını ileri sürenlere şüpheciler veya septikler denmiştir. Parantez içinde Arslan 2002. Bilginin kaynağı ve ölçütleri ise bilgi felsefesinin bir diğer ana sorunudur. Bu bağlamda bilginin kaynağı ve araçları aranır. Bu süreçte bilginin kaynağı nedir? Bilginin edinilmesinde zihin mi, çevre mi etkilidir? Bilgi kazanmada algılar mı, gözlemler mi daha fazla rol yüklenir gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Bu sorulara verilen yanıtlara göre akıl yürütme ve düşünce üzerinde duranlara akılcılar, parantez içinde rasyonalistler, duyular, gözlem veya deney üzerinde duranlara da deneyciler, parantez içinde ampiristler denmiştir. Parantez içinde Özdemir 2008. Bilgi kuramı bağlamında bir başka sorun alanı, bilginin alanı, kapsamı ve sınırları sorunudur. Bu sorun bir bakıma bilginin kaynağı alanında verilen yanıtlara bağlıdır. Eğer bilginin kaynağı duyu ve algılardır deniliyorsa, bilginin alanı da algı ve duyularla sınırlıdır. Buna karşılık kimi açılardan ise duyularla kavranılamayan bir alanın varlığı ve bilgisi kabul ediliyorsa, bu alan fizik ötesi varlıkların alanıdır. Bu alandaki felsefeler materyalist ve idealist felsefeler biçiminde adlandırılabilir. Parantez içinde Cevizci 2011. Bilgi kuramı bağlamında ele alınan sorunlardan bir diğeri ise doğru bilginin ölçütlerinin ve standartlarının ne olacağına ilişkindir. Bilginin doğru olduğuna, neye göre karar verilmekte, bir bakıma doğru bilginin doğru bilgi olduğunu nereden biliyoruz? Bu konuda verilen yanıtlar çeşitli biçimde gruplandırılmaktadır. Doğrunun gerçekle uyuşması durumu, uyuşma kuramı, doğrunun dışarıdaki bir olguya göre değil de zihindeki bir başka tasarıma uyuşması durumu ise tutarlılık kuramı olarak benimsenir. Bir başka anlayışa göre ise doğru işe yarayan pragmatik olarak doğrulanabilendir. Parantez içinde yazıcı 2001. Bilgiyi edinim, yol ve yöntemi bakımından a priori, parantez içinde a priori Knock-Levitt, önsel ve a posteriori, parantez içinde a posteriori Knauletke, sonsal biçiminde iki grupta toplanabilir. A priori bilgi, duyu deneyine hiç başvurmadan yalnızca akıldan ve aklın etkinliğinde türetilen bilgi, deneysel olmayan bilgidir. A priori bilginin doğruluğu duyu deneyinden türetilmez. Duyu deneyimden bağımsız olarak yalnızca akıl yoluyla bilinir. Bu tür bilgilere aklın doğruları da denir. Buna karşılık a posteriori bilgi duyu deneyinden türetilen duyu deneyi aracılığıyla kazanılan bilgidir. A posteriori bilginin doğruluğuna ya da yanlışlığına ilki olarak duyu deneyi yoluyla karar verilir. Parantez içinde Cevizci 1999. Bilgi kuramının eğitim alanında önemi şu noktalarda odaklanmaktadır. Öncelikle eğitim sistemlerinin amaçlarının tümü belirli bir ölçüde bilgi aktarmacılık görevi yüklenir. Bilginin nasıl oluşturulacağı, hangi bilginin neye göre doğru varsayılacağı, nasıl aktarılacağı önemli ölçüde epistemoloji sorunudur. Bir bakıma eğitimin kim için olacağı, sosyopolitik bir sorunsa hangi davranışın bir başka söylemle neyin kazandırılacağı belirli ölçüde bilgi kuramı sorunudur. Bağlantıyı kur. Öğretim programları uygulamaya konulurken felsefenin çalışma alanları sizce ne derece dikkate alınmaktadır? Sizce alınması gerekli midir? Neden? Tartışınız. Aksiyoloji, değerler felsefesi. Alan yazında değerler felsefesi ve değer öğretisi adlarıyla da bilinen aksiyoloji, temelde etik, estetik ve sosyopolitikle ilgilenir. Değerler arasında bir sıra düzeni ortaya koyan öğreti olarak da bilinir. Bu öğretiye göre değerler bir altlık, üstlük sıralamasına tabi tutulabilir. Örneğin Max Scheherlere göre soylu olan iyi olanın altına, güzel olan soylu olanın altına konur. Parantez içinde Timuçin 2004 sayfa 121. Aksiyoloji bağlamında felsefe değerlerle ilgili kimi sorulara yanıt aramaktadır. Bu bağlamda iyi, güzel, kötü, çirkin, doğru ya da yanlış olma durumları ile saygı, vicdan, özgürlük, erdem, mutluluk gibi değerleri konu edinir. Bir bakıma aksiyoloji insanın yapıp etmelerini inceler. Bu tür davranışların dayandığı ilkeleri ve değerleri araştırır. Parantez içinde Elibol 1993. Bu soruların yanı başında aksiyoloji değerler ve değerlerin değişimi ile de ilgilidir. Kural olarak değerlerin incelenmesi üç temel tartışma etrafında şekillenmektedir. Birinci sorun, değerlerin öznel ya da nesnel, kişisel ya da toplumsal olması sorunudur. İkinci sorun, konusu değerlerin değişip değişmediğidir. Üçüncü sorun ise değerlerin hiyerarşisinin olup olmadığına ilişkindir. Parantez içinde Alkan 1983. Aksiyoloji bağlamında felsefe eğitim ilişkileri açısından şu noktalar üzerinde durulabilir. Eğitim insanları toplumda iyi ve sağlıklı bir yaşam için hazırlamayı amaçlar. Bu amaçla eğitim etkinlerinin uygulamaya konulmasına çalışır. Tam bağlamda iyi yurttaş kimdir? İyi ve sağlıklı yaşam nedir gibi soruların metafizik ve aksiyoloji alanlarıyla ilgili olduğu açıktır. İşte aksiyoloji eğitimin koyduğu amaçlara ve davranış normlarına ışık tutar. Parantez içinde Fidan ve Erden 1998. Değerler ile eğitim arasında bireyin hangi değerlere göre yetiştirileceği açısından kritik bir ilişki bulunur. Parantez içinde Şişman 2006. Eğitimin hangi değerler üzerine inşa edileceği, öğrencilere hangi ahlaki ve estetik değerlerin kazandırılacağı en tartışmalı konulardır. Mantık, Yunanca logike sözcüğünün karşılığında kullanılmaktadır. Mantık, düşüncelerin düşüncelerle doğrulanması anlamına gelmekte, önermelerin tutarlılığı ve çıkarımların geçerliliğini belirleyen kuralları konu edinen çalışma alanıdır. Parantez içinde Hançerlioğlu 2006. Günlük yaşamda mantık, us, akıl yürütme gibi özellikleri içinde bulunduran tutarlı ya da doğru düşünme biçimidir. Düşünme, önermeler arasında bağ kurarak bilinenden bilinmeyeni elde etme süreci ve bu sürecin sonunda oluşan üründür. Mantık, doğru düşünce oluşturulması, incelemesi, çalışmasıdır. Parantez içinde Sözer 2004. Mantık, problem çözme yöntemleri, anlamanın ve kanıtlamanın değişik çözüm yöntemleriyle uğraşmaktadır. Bu uğraş içinde şu sorulara yanıt vermeye çalışır. Düşünmenin yapısı ve işleyişi nasıldır? Düşünme, dünyanın yapısıyla ne tür bir ilişki içindedir? Akıl, problem çözmede nasıl bir fonksiyon ortaya koyar? Akıl yürütmenin dayanakları ve ilkeleri nelerdir? Geçerli çıkarımın ilkeleri nelerdir? Düşünceyi yanlışa düşüren şey nedir? Yanlıştan nasıl kaçılır? Verilen önermelerden nasıl çıkarım yapılır? Parantez içinde Çüçen 2003. Mantık ile eğitim arasındaki ilişki de eğitim, bireylerde mantıklı düşünme oluşturma amacı taşır. Eğitim, bireye mantıklı düşünmeyi öğretmeyi amaçlarken, mantık da doğru düşünme, biçim, ilke ve yöntemleri ile eğitime kılavuzluk yapar. Mantık bir bakıma eğitimin yapı taşı olmakta ve tüm çalışma alanlarının yol göstericisi rolü üstlenmektedir. Püf noktası: eğitim uygulamalarının neden, nasıl, kimle, ne zaman, nerede ve nasıl bir anlayışla ortaya konulacağının belirlenmesi bir gerekliliktir. İlerlemeden önce, sizce bilim felsefe arasında hangi benzerlikler vardır? Bilim ile felsefe arasında farklılıklar neler olabilir? Sizce bilim ve felsefe arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler olabilir? Bilim, felsefe ilişkileri, benzerlikler, farklılıklar. Bilim, felsefe ve din eski çağlarda genel olarak bir birliktelik gösterir. Tarihsel olarak bilimin ilk nüvelerinin üfürükçüler olduğu ifade edilse de, sosyolojik olarak yazının icadıyla Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları bilimin başlangıcı olarak kabul edilir. O aşamada bilim hem pratik değer hem de inançsal bir nitelik taşımaktadır. Gelişim sürecinde Ege uygarlıkları ile pratik kaygılarından uzaklaşma, ki bu çağ bir bakıma felsefenin de doğuşudur. Ayrıca bu dönemde matematik, fizik, kimya gibi kimi bilimsel çalışma alanları doğmuştur. Bununla birlikte bu çalışma alanlarının bir bölümü metafizik izler taşımaktadır. Parantez içinde Doğan 2010. Orta çağda dinin bilim üzerinde etkisi artmış, zamanla bilimin eleştirel bakışı ve özgürlükçü anlayışı baskılanınca bilim giderek metafizik anlayışın egemen olduğu bir çizgiye düşmüştür. Anılan dönemde İslam coğrafyasında dinin bilime göreceli hoşgörülü oluşu bu coğrafyada bilimin gelişimine katkıda bulunmuştur. Ancak anılan dönemde İslam düşünürlerinin idealizme kayışı bilimin tekrardan öteye farklı bir nitelik kazanmasına engel olmuştur. Parantez içinde Yıldırım 2005. Orta Çağ sonrası bilimin gelişim hızı ve değişim biçimi farklıdır. Nitekim Avrupa'da 15 ve 16. yüzyılda Rönesans ve Reform dönemlerinin ardından bilim gelişim göstermiştir. Bilim bir bakıma önce dinden, daha sonra ise giderek felsefeden ayrılmış ve özgün içeriğine ulaşma çabası süre gelmiştir. İlerleme 17. ve 18. yüzyılda sürmüş, bilim aydınlanma ile gelişimini sanayi devrimi ile doruğa ulaştırmıştır. Pozitivist anlamda bilim anlayışı bu dönemlerin ürünü olup 19. yüzyılda sosyoloji ve psikoloji pozitif bir bilim olarak mistik felsefeden uzaklaşmışlardır. Bu evre modern bilim dönemi biçiminde adlandırılmış, Batı dünyası hızla bir bilgi çağına doğru gitmiş, entelektüel kültür alanında çığır açıcı gelişmeler kaydedilmiştir. Parantez içinde Topdemir 2008. Tarihsel gelişim içinde felsefe, değişik süreçler yaşayarak bir stratejik düşünce bütünü haline gelmiştir. Öncelikle tanımlanma ve işlev sorunu olmakla birlikte sonraları eleştirel ve sorgulayıcı düşünme biçimi haline dönüşmüştür. Ardından büyük sorular üzerine çalışılmıştır. Nitekim 19. yüzyılda diyalektik materyalist felsefe ve Karl Marx ile birlikte teorik olmak yerine dünyayı değiştirmek işlevi yükleyerek pratik felsefe öne çıkmıştır. Parantez içinde Cevizci 2011. Bilim-felsefe ilişkileri ve benzerlikler. Bilim ve felsefe bütünlük gösterir. Tarihsel olarak birlikten bir ayrışmaya girmiş olmakla birlikte her çalışma alanının bir felsefesi olması bir gerçekliktir. Ayrıca bilimsiz felsefe yapılamayacağı da açıktır. Benzerlikleri bakımından öncelikle her iki çalışma alanında süreçtir. Bir halden bir hale geçiş biçiminde tanımlanan süreç sonunda bilgi elde edip kullanıma sunarlar. Parantez içinde Sönmez 2012. Bilim ve felsefenin her ikisi de olay, olgu ve durumlara eleştirel bakar. Her ikisi de eleştiriyi vazgeçilmez sayar. Bilimde eleştiri ile nesnel durumun tespiti sağlanırken, felsefe de düşüncelerin geliştirilmesi amaçlanır. Felsefe bir yandan bilimlere arkasından sürüklerken, eleştiri yapabilmesinin teknik, yöntem ve stratejilerini de ortaya koyar. Bilim ve felsefe entelektüel kültür unsurlarından olmaları dolayısıyla eleştirel ussallık taşırlar ve sorgulayıcı çalışırlar. Parantez içinde Topdemir 2008. Her bilimsel çalışma alanı yani disiplin bir felsefi çalışma alanı ile gelişir. Çoğu düşünürün aynı zamanda bir bilim dalında uzman oluşu bu iç içeliğin ürünüdür. Ayrıca eğitim felsefesi, hukuk felsefesi gibi alanlarla bilimsel çalışma alanlarında düşünsel zenginlik sağlanır. Felsefenin bir bakış açısı olması nedeniyle tüm disiplinlere bilgi ve düşünce zenginliği katar. Özünde her bilim ve felsefe öncelikle bilgi işidir. Parantez içinde Hızır 2007. Felsefe ve bilim arasında benzerlikler ve ilişkiler. Bilim, felsefe. Bilimsiz felsefe yapılmaz. Bilim, felsefeyi kontrol eder. Felsefe, bilimleri arkasından sürükler. Felsefe, bilimlerin eleştirisini yapar. Her ikisinde de eleştiriye açıklık, eleştirel yaklaşımın egemenliği bulunur. Bilim ve felsefe arasındaki farklılıklar. Bilim ile felsefe arasındaki farklılıkları bakış, yöntem, kapsam ve sonuç boyutlarıyla şu biçimde sıralamak olanaklıdır. Öncelikle bilgi, nesne ve olgular arasındaki ilişkilerin sistematik ifadesi olan bir fikir ya da düşünce bütünüdür. Felsefi bilgi, gerek düzensiz bilgiyle gerekse bilimsel bilgilerle cevaplandırılmayan konular ve soruların cevabını vermeye çalışır. Bilimsel bilgilerin vermiş olduğu sonuçlar üzerinde kurulmuş olan daha genel görüşler ileri sürer. Bu bakımdan felsefi bilgiler genel geçerdir. Bilim olayları gerçeği parçalara ayırarak incelerken felsefe bütüncül bakışa sahiptir. Nitekim değişik bilim alanları bulunur. Fizik gerçeğin yapısını, kimya maddenin bileşimini, biyoloji canlıları, sosyoloji toplumu, psikoloji bireyin davranış ile yapısı üzerine çalışır. Bilim gerçekle disiplinlere ayırarak ilgilenir. Oysa felsefe, gerçeği bir bütün olarak toplum, doğa ve birey bütünlüğünde kavrar. Parantez içinde Sönmez 2012. Bilim, deney, gözlem, kanıta dayanan bilimsel yöntemi kullanarak ulaşmaya çalışır. Buna karşılık felsefe genelde akıl yürütme yollarını kullanır. Bilim kanıtı öne çıkarırken felsefe de bir düşünceye dayanma önemsenir. Bilimde genelde bir ölçüte dayalı ölçümler, gözlemler öne çıkartılır. Felsefede ise düşünme ilke, yöntem ve stratejileri temeldir. Bilimin elde ettiği sonuçlar kontrol edilebilirken, felsefede sonuçların kimi zaman kesinliği yoktur ve aranmaz. Bilimde nesnellik esas alınıp önemsenirken, felsefede düşünme yöntemi ve mantıksal kurgu önemlidir. Felsefe değişik düşünme yöntemleriyle kimi ispat, sayıltı, idea ve gerçeklikler üzerinde durur. Bilim var olan durumu belirlemeye çalışıp öngörüde bulunmayı amaçlar. Bilimin işlevi betimleme, açıklama ve öngörüde bulunmadır. Buna karşılık felsefe olması gereken üzerinde vurgu yapar, bir bakıma felsefede idealist anlayışları öne çıkaran nitelik daha baskındır. Felsefe ve bilim arasındaki farklılıklar. Bilim, her olayı ayrı ayrı inceler, bilim gerçeği parçalara ayırarak inceler. Felsefe, bütünsel bakış, felsefe gerçeği olayı doğru, felsefe gerçeği olayı, olguyu bütün içinde ele alır. Bilim, deneye dayanır, bilimsel yöntemi kullanır. Felsefe, deneysiz düşünceyi kullanır, felsefe temellendirmeye çalışır. Bilim, sonuçlardaki kesinlik kontrol edilebilir, bilim ölçer ve güç oluşturur. Felsefe, sonuçların kimi zaman kesinliği yoktur, pratik çıkar ve yarar olmayabilir. Bilim, olanı arar, felsefe, olması gerekeni arar. Bilim, uygulamaya yönelik baskındır. Felsefe, düşünce ve kurama yönelik baskındır. Bilim, doğruluk ve ispat kanıt önemlidir. Felsefe, yeterlilik önemlidir. Bilim, nesnellik esastır ve önemlidir. Felsefe, düşünme yöntemi ve mantıksal kurgu önemlidir. Püf noktası. Bilimin felsefesiz olması mümkün değildir. Felsefesiz bilim sağır ve dilsizdir. İlerlemeden önce, genel olarak felsefelerin eğitim felsefeleri ya da uygulamaları üzerine nasıl bir etkisi olabilir? Eğitimde felsefeleri statükocu ya da değişimci yaklaşımlar biçiminde gruplamak mümkün müdür? Arkadaşlarınızla tartışınız. Sayfa 50, ayrım sonu. Evet.